Ayrım 10, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 103. 15. Aydın, Aydın, Güzel Aydın. Türkiye'nin en zengin bölgelerinden biri olan Menderes Vadisi'nin merkezi Aydın, aynı zamanda o zamanın başbakanı olan Adnan Menderes'in memleketiydi. Kent, babamın anlattığı döneme göre epeyce imar görmüşe benziyordu. Ne tuhaftır Menderes'in memleketi için özenle seçmiş olması gereken Vali Hilmi İncesulu, 27 Mayıs devriminden sonra askerlerin Milli Birlik Komitesi hükümetinde İçişleri Bakanı oldu. Belediye Başkanı ise yine sonradan Başbakan Yardımcılığı, Savunma ve İçişleri Bakanlığı yapacak olan İsmet Sezgin'di. Otelde birkaç gün kaldık. Hava çok sıcaktı. Yiğit'e uygun gıda bulmakta zorlanıyorduk. Lokantadan getirdiğimiz yoğurtlu çorba çocuğun bağırsaklarını bozdu. Şiddetli bir ishale yakalandı. Apar topar hastaneye kaldırdık. Annesiyle birlikte 2 gün hastanede yattılar. Bunun üzerine otelden çıkmak kaçınılmaz oldu. Kalabileceğimiz az çok mobilyalı bir ev aradık. 2 odalı boş bir ev bulundu. Konu komşu, karyola, yatak ve birkaç sandalye sağladılar. Şeker sandıklarından yaptığımız masada akşamları roman yazmayı sürdürmeye çalışıyordum. Kedi ve Ölüm. Yine şeker sandıklarını üst üste koyarak yaptığımız kitaplığa da kitaplarımı sıralamıştım. O tarihte Aydın'ın bir tek büyük caddesi vardı. Sanırım şimdiki Adnan Menderes Bulvarı. Karakoca gidip yemek yiyebileceğimiz doğru dürüst lokantası yoktu. Bazen istasyondaki gar lokantasına gidiyorduk. Bizim gibi tek tük birkaç memur ailesi geliyordu. Aydın'da da o kadar zengini bulunmasına karşın özel araba parmakla gösterilecek kadar azdı. Henüz ne iç ne de dış turizm gelişmediği için İST-H plakalı arabamız dikkat çekiyor, trafik polisleri ehliyet sormak bir yana selam vererek bana yol gösteriyorlardı. Bununla birlikte dönüşte aynı zorlukla karşılaşacağımı bildiğim için bu sorunu orada çözmeye karar verdim. Ne de olsa İstanbul'da sınava girmek buradakinden zor olabilirdi. 16. İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Ehliyet sorunumu benim gibi mülkiyeli olan emniyet müdürüne gidip anlattım. Hiç önemli değil, size buradan ehliyetinizi veririz, dedi. Trafikten sorumlu yardımcısını çağırdı, talimatını verdi. Hemen gerekli belgeler düzenlendi, ilk yazılı sınava kaydım yapıldı. Sınav günü komisyonun odasına girince şaşırdım. Bütün üyeler beni görünce ayağa kalktılar ve masalarında bana yer gösterdiler. Üstüne üstlük bir de çay ısmarladılar. Öteki adayların bakışlarından bayağı sıkıldım. Sınava katılanlar upuzun bir masanın iki yanına oturtulmuşlardı. Genellikle yoksul kılıklı adaylar ya kamyon ya da traktör sürücü belgesi almak için başvurmuşlardı. İçlerinde benden başka amatör ehliyet almak isteyen kimse yoktu. Yazılı sınavı başarıyla verdim. Uygulamalı sınav 1 ay kadar sonra yapılacaktı. Bu arada arabayla Aydın'ın çevresini dolaştık. Kuşadası'na, hatta İzmir'e gittik. İzmir'e giderken Emniyet Müdürlüğü bana geçici bir sürücü belgesi de verdi. İzmir trafik ekiplerine yakalanırsam diye. Kuşadası o tarihte küçük bir balıkçı kasabasıydı. Şimdiki beton binalara yerleşmiş olan lüks ve pahalı lokantaların yerindeki salaş bir lokantada denizden yeni çıkmış nefis çupuralarla karnımızı doyurduk. Plaj ve soyunma kabini de bulunmadığı için arabamızı şimdiki marinanın bulunduğu yerde zeytinliklerin altına çektik, arabada soyunup mayolarımızı giyerek denize girdik. Uygulamalı sınavın yapılacağı tarihe birkaç gün kala İstanbul'dan annemin çektiği yıldırım telgraf bizi alt üst etti. Telgrafta babama kanser teşhisi konulduğu bildiriliyor, acele gelmemiz isteniyordu. O tarihte İstanbul'daki evimizde telefon olmadığı için ayrıntılı bilgi edinemedik. Hemen Ankara'ya kurul başkanlığına bir telgraf çekerek durumu anlattım ve izin istedim. Bu arada tabii hemen toparlandık. Zaten fazla bir eşyamız yoktu. Şeker sandıklarından masamızı ve kitaplığımızı orada bırakırken içim sızlamadı dersem yalan olur. Üzüntüm içinde son anda henüz ehliyet almamış olduğum aklıma geldi. Emniyet müdürüne veda etmek için gittim. Bana yine geçici bir belge verip veremeyeceklerini sordum. Öyle şey olur mu canım, dedi müdür. Biz akşama kadar ehliyetinizi yetiştiririz. Siz şimdi köşedeki şipşakçıda vesikalık fotoğrafınızı çektirin. Ben sınav komisyonunu hemen toplarım. Gerçekten de sınav komisyonu yarım saat içinde benim için özel olarak toplandı. Direksiyonun başına geçtim. Şehir içinde bir tur attık. Yokuş yukarı, bir ayağım gaz pedalı ile frenin üstünde, arabayı geriye kaydırmadan kaldırmayı başardım. Önden ve arkadan park yapmakta da başarılıydım. Bir de soru sordular. Bu soruyu hiç unutmadım. Soru şuydu. Bir demiryolu hemzemininden geçerken arabanızın motoru rayların üstündeyken stop etti. Marşa bastınız, motor bir türlü almadı. O sırada dönemeçten trenin yaklaştığını gördünüz, ne yaparsınız? Hiç düşünmediğim bir soruydu bu. Aklımdan arabayı bırakıp kaçarım demek geçiyordu ama sustum. Bilmediğimi itiraf ettim. Meğer birinci vitese takıp marşa basmak gerekiyormuş. Akümülatörün gücüyle araba gıy gıy gıy rayların üstünden geçermiş. Bu bilgisizliğime karşın beni direksiyon sınavından da başarılı saydılar. Ehliyet zaten hazırdı. Fotoğraf yapıştırıldı, mühürler basılıp imzalar atıldı. Ehliyetimi böylece aldım. Heyet başkanlığının yeni düzenlemesini beklemek üzere elimdeki işleri yardımcıma bıraktım. Ertesi sabah erkenden, kahvaltı bile etmeden yola çıktık. 17. İstanbul yolunda başımıza gelenler. Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun sürücülerin yanlışlarından, uykusuzluklarından, kurallara uymamalarından ileri geldiği bilinir. Bu konuda da daha çok kamyon şoförleri suçlanır. Oysa otomobil sürücülerinin de en az onlar kadar suçlu olduklarına ben kendim tanığım. Aydın'dan İzmir'e doğru yol alırken aklım babamla meşguldü. Hem onun için hem annem için üzülüyordum. Kanser feci bir hastalık. Nasıl bir kanser olduğunu da bilmiyorum. Yaşamı boyunca Aydın'da iken geçirdiği zehirli sıtma dışında hastalanmamış bir insan için bunun ne kadar zor olduğunu, en azından ona fazla acı çektirmemek için ne yapmamız gerektiğini düşünüyordum. Bu arada küçük bir beldenin içinden geçiyorduk. Aydın'dan çok erken çıktığımız, bu yüzden kahvaltı yapmadığımız için karnımız acıktı. Yolun iki tarafına bakınarak oturabileceğimiz, bir iki lokma yiyebileceğimiz bir yer, bir kahve aranıyordum. Birden karımın böğrüme indirdiği dirsek darbesiyle kendime geldim. Başımı çevirirken tam karşımda üzerimize doğru gelen bir kamyon gördüm. Şoförün gözleri iri iri açılmıştı. Durmadan korna çalıyordu ama ben bunların hiçbirini duymamıştım. Meğer oturacak bir yer ararken yolun sol şeridine geçmişim. Birkaç saniye daha geç kalsam çarpışmamız kaçınılmazdı. Ani bir hareketle direksiyonu sağa kırdım. Birbirimize neredeyse sürtünerek geçtik. Gerçekten de Belçika'dan dönerken olduğu gibi yine çok büyük bir tehlike atlatmıştık. Bu kez İzmir'de kalamadık. Manisa üzerinden yola devam ettik. Bursa'yı geçtikten sonra hızlı bir yağmur başladı. Silecekler camları temizlemeye güç yetişiyordu. Gemliğe doğru bir bayırdan inerken arka tarafta bir takırtı duydum. Dikiz aynasından baktım, arabanın altından doğru kıvılcımlar sıçrıyordu. Benzin deposuna sıçrarsa havaya uçabilirdik. O yağmurda arabayı kenara çekerek durup bakmam olanaksızdı. Bereket versin biraz ileride bir benzin istasyonu gözüme çarptı. Hemen oraya sığındım. Pompacı ile birlikte baktık. Egzoz borusu kopmuş. Pompacı, "Bu çok tehlikeli," dedi. "Kontağı kapatıp bayır aşağı ağır ağır gemliğe doğru gidin. Şehrin hemen girişinde bir egzozcu var. Orada yaptırabilirsiniz." O arada gözleri lastiklere ilişti. "Lastikler de bomba yapmış," dedi. "Egzoz bir şey yapmasa bile havaya uçabilirdiniz." Havalarını indirdi. Dediği gibi kontağı kapatıp bayır aşağı indik. Gerçekten de kasabanın girişinde bir tamirci vardı. Egzozu yeniledik. Yağmur altında, çamur içinde hayli bekledikten sonra Yalova'da son arabalı vapura yetiştik. Gece yarısı İstanbul'a ulaştık. 18. Ambulans araba. Babama bir üroloji uzmanı olan Haydarpaşa Numune Hastanesi başhekimi tarafından prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Adamcağızın durumu perişandı, içler acısıydı. Damla damla idrar yapabiliyor, sancıdan kıvranıyordu. Anneme sordum, doktorun verdiği ağrı kesici ilaçların hiçbir faydası olmuyormuş. Öteki ilaçlara baktım, vitamin cinsinden şeyler. Zaten doktor anneme pat diye dua edin de bir an önce ölsün, fazla acı çekmesin demiş. Doktorun böyle konuşması çok canımı sıktı. Askerlik arkadaşım bir ürolog vardı. Hemen onu aradım, durumu anlattım. Bana hocası olan genç bir doçentten randevu aldı. Doktorun muayenehanesi Cağaloğlu'ndaydı. Erenköy'den oraya kadar nasıl götürecektik babamı? Babam ambulans adının anılmasını bile istemiyordu ama öte yandan hemen dakikada bir idrar yapmak ihtiyacını duyuyordu. Bu yüzden taksiyle de gidemezdik. Sonunda babamı ikna ettik. Yanımıza bir ördek aldık, bacaklarının üstüne bir örtü örttük, bir yanına annem, öteki yanına Ankara'dan gelen abim geçti. Ağır ağır yola çıktık. Yol boyunca onun inlemeleri, sızlanmaları dayanılacak gibi değildi. Çok da titiz olduğu için, özellikle araba vapurunda yandaki arabadakiler durumunu fark edecek diye ne yapacağını şaşırıyordu. Sonunda Cağaloğlu'na ulaştık. Ben onları indirip arabayı park ederek geldim. Annem babamı muayene için hazırlarken biz Doktor Cafer Yıldıran'a durumu anlattık. Başını salladı, bir şey söylemedi. Oysa ben onun hemen "yok canım, öyle şey olur mu, üşütmüş, o kadar önemli değil" demesini bekliyordum. Muayene fazla uzun sürmedi. Yine annem babamı giydirirken Cafer Bey muayenesinin sonucunu anlattı. Prostat gerçekten sertleşmiş. Bu dikkatli bakılmazsa kanser olarak kabul edilir. Oysa prostat iltihaplanmış. Bu da aynı izlenimi verir. Şimdi güçlü antibiyotiklerle iltihabı önleyeceğiz. Ancak daha sonra mutlaka ameliyat olması gerek. Çünkü iltihap yenileyebilir ve o zaman kansere çevirebilir. Ben şimdi hem penisilin hem de ağrı kesici bir iğne yaptım. Ameliyata karar verirseniz 15 gün sonra onu bu dertten tamamen kurtarırız. İğnelerden sonra durumu düzelir gibi olunca babamı ameliyata razı etmek hayli zor oldu. Ameliyattan bir gece önce yatırdığımız hastaneden kaçtı. Mesanesine takılı sondayı eliyle çekip çıkararak gece vakti pijamasının üzerine giydiği paltosuyla Nişantaşı'ndan Erenköy'e geldi. Zar zor ikna ettik. Ameliyat bu kez başka bir hastanede yapıldı ve başarılı geçti. 19. Ankara'nın yolları taştan. Artık bir daha Aydın'a dönmedik. Ankara'dan gelen bir telefon bütün geleceğimizi etkiledi. Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu benimle acele görüşmek istiyordu. Anladığım kadarıyla genel müdür yardımcılığı önerecekti bana. Evdekilerle birlikte düşündük, taşındık. Hesap uzmanlığını seviyordum ama küçük çocukla turnelere çıkmak zordu. Ayrıca eğer mesleğimde ilerlemek istiyorsam yöneticilik görevine geçmem şarttı. Ertesi gün Ankara'ya gittim. Genel müdürle konuştum. Merkeze atanınca uzmanken almakta olduğum gündelik kesilecekti. Ayrıca İstanbul'da babamlarla birlikte oturuyorduk. Ankara'da kira da ödememiz gerekecekti. Bu koşullarda tek aylıkla geçinemezdik. Müezzinoğlu lojman ve ek görev sözü verdi. O zaman ben de kabul ettim. Hazinede döviz ve kambiyo işlemlerinden ben sorumlu olacaktım. İstanbul'a döndüm. Çabucak hazırlandık. Eşyalarımızı bir ambara verdik. Ankara'da ev ya da lojman bulunca göndereceklerdi. Biz arabaya atladık, Ankara'ya geldik. Abime konuk olduk. Ne var ki işe başladığım gün lojman işinin kolay olmadığı ortaya çıktı. Sırada pek çok bekleyen vardı. Ek görevin ne ve ne kadar olacağı da belli değildi. Bu durumda eşim ev bulununcaya kadar Avrupa'dan döneli görmediği Aksaray'da eczacılık yapan ortanca kayınbiraderim Nusret Otyam'ın yanına gitmek istedi. Havalar henüz güzeldi. Bir sabah yola çıktık. O günlerde Ankara-Konya yolu daha yeni yapılmıştı. Dümdüz ve engebesiz yoldan Aksaray'a kadar rahat bir yolculuk yaptık. 20. Araba oyun yapmaya başlıyor. Şık arabamızla Aksaray'da da epey sükse yaptık. Gezintiler yaptık, Ihlara Vadisi'ne gittik. Tuzlu Kaplıca'da yıkandık. Yeşillikler içinde güzel bir kasabaydı Aksaray. Orta yerinden geçen ırmak şehrin yeşilliğinin nedeniydi. Ben 2 gün sonra ev bulmak için Ankara'ya döndüm. Dönüş yolunda önce her şey güzel gidiyordu. Hava serin, yol tenhaydı. Bir ara gaza bastığım halde arabanın giderek yavaşladığını fark ettim. Motor durmuştu. Kenara çektim. Üst üste marşa bastım, çıt yok. Kaputu açtım, bilebildiğim kadar bujileri, distribütörü yokladım. Bir şey bulamadım. Korkmadım desem yalan olur. Tek bir Allah'ın kulu görünmüyordu ortalıkta. Yol ıssızdı. Bir kamyon bile geçmiyordu. Kimden yardım isteyebilirdim ki? O zamanlar cep telefonu da yoktu ki. Bir süre umutsuzluk içinde bekledim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Tekrar ve bu kez öfkeyle çevirdim kontak anahtarını. Hayret, motor çalışmaya başladı. Müthiş bir sevinçle yola düzüldüm. Küçük bir yerleşim yerinin yanından geçerken gözüme bir tamirci ilişti ama araba çalıştığına göre ne diyecektim? Üstelik durduktan sonra ya bir daha çalışmayı verirse? Ne var ki göl başına yaklaştığımda motor yine önce yavaşladı, sonra durdu. Yine ıssız bir yerdeydim. Hava kararıyor ve serinliyordu. Sabaha kadar orada kalma korkusu içimi sardı. Yine bir süre bekledim. Gerçekten de anahtarı çevirince araba yine çalıştı. Bu kez hiç duraklamadan Ev buluncaya kadar konuk olarak kaldığım abimin evine kadar geldim. Ertesi gün götürdüğüm serviste arabanın motorunun enine boyuna elden geçirdiler, bir şey bulamadılar. Sonunda benzindeki bir pisliğin karbüratörün benzin akışını kesmiş olabileceğini söylediler. 21. Ankara'ya demir atıyoruz. Sağa sola bir hayli koşuşturduktan sonra kesemize uygun olarak ancak yeni mahallede 5. durakta, o zamanlarki en son durakta tepelerde bir ev bulabildim. Bizim evden daha ötede başka ev yoktu. 3 oda bir sofadan ibaret evin kaloriferi yoktu, kirası da ucuz mucuzdu ama yine de aylığımın yarısına yakındı. İstanbul'a daha önce emaneten depolarına bıraktığımız eşyamızı derhal yollamaları için nakliyeciye telgraf çektim. Hemen tekrar Aksaray'a gidip eşimle oğlumuzu alıp geldim. Neyse ki bu kez araba oyun etmedi. O sırada eşyamız da gelmişti. Çabucak yerleştik. Ancak bu yerleşme işinin gülünesi bir yanı vardı. Ev tuttuğumuz yer genellikle orta halli ailelerin oturduğu bir semtteydi. Eşyamız geldiğinde hayretle izlediklerini fark etmiştim. Neşecan'ın evlenirken çeyiz eşyası olarak getirdiği yatak odası takımından başka, İstanbul'dayken Erenköy'de bizimkilerle birlikte oturduğumuz için gereksinme duymadığımız oturma odası, yemek odası, hatta kitaplık gibi eşyamız yoktu. Buna karşı Avrupa'dan gelirken getirdiğimiz buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi henüz Türkiye'de çok lüks sayılan eşyamız, oğlumuzun Avrupa malı çocuk arabası, Neşecan'ın kürkü ve en önemlisi özel arabamız o günlerde oturduğumuz semtte görülen şeyler değildi. Kısa süre sonra komşular bize hoş geldinize gelmek üzere haber yolladılar. Özür diledik çünkü konukları oturtacak tek bir sandalyemiz bile yoktu. Biz kendimiz de yemeklerimizi yere yaygı serip bağdaş kurarak sinide yiyorduk. Hemen kolları sıvadık, çok sınırlı bütçemizle bu gibi gereksinmelerimizi nasıl karşılayacağımızı düşündük. Bir cumartesi günü arabamıza atlayıp Çıkırıkçılar Çarşısı'na gittik. Açılır kapanır masa, 4 tane hezaren sandalye aldık. Yemek odamız tamamlanmıştı. Bizim semtte babacan bir marangoz buldum. Hiçbir yuvarlak köşesi olmayan koltuk, kanepe, sehpa ve kitaplık figürleri çizdim. Koltuk ve kanepeler için aldığımız şarap rengi döşemelikler geçirilip, tahta kısımlar da siyah vernik boyasıyla boyanınca bayağı güzel ve modern bir oturma takımına sahip olduk. Kitaplığımızın da çok basit, son derece modern bir görünüşü vardı. Neşecan en ucuz kumaş olan grisetten, üzerlerine renkli kumaş parçalarıyla aplike yaparak perdelerimizi dikti. Onun deyimiyle sevimli mi sevimli, tam bir sanatçı evi çıktı ortaya. 22. Arabalı bürokrat. Artık her sabah yeni mahalledeki evimizden Maliye Bakanlığı'nın Ulus'taki binasına arabamızla gidip geliyordum. Bakanlıkta o günlerde özel arabası olan yok gibiydi. Genel Müdür Ziya Müezzinoğlu'nun yurt dışından gelirken getirdiği eski Mercedes'i bakanlık garajındaki yerinden kımıldamıyordu. Ziya Bey'in araba kullanmasını bilmediğini de tesadüfen öğrendim. O günlerde Ulus Meydanı'na göstermelik bir trafik ışığı konulmuştu. Bir sabah çok acele mecliste gitmemiz gerekti. Ziya Bey kendi arabasını almak zorunda kaldı. Kırmızı ışıkta geçtik. İkide bir frene basıyor, zigzaklar çiziyordu. Benim hayretle baktığımı görünce ben irademle araba kullanıyorum demişti. Benzin ne kadar ucuz olursa olsun, sabah akşam işe arabayla gidip gelmek yine de bütçemizi etkiliyordu. Bir ara duraklarda bekleyen yolcularla dolmuş yapmayı bile düşündüm. Ama binenler para vermeyi akıllarına bile getirmiyor, teşekkür etmekle yetiniyorlardı. Benim de para istemeye yüzüm tutmuyordu. Üstelik bir tanıdıkla karşılaşmak tehlikesi de vardı. O sırada bir arkadaşımızın verdiği akıl çekici göründü. O günlerde Ankara'da taksilerin renkleri tek tip değildi. Taksi plakalı olmayan otomobiller de taksi olarak çalıştırılabiliyordu. Sağa sola sorduk. Yine bir tanıdığımızın dürüstlüğüne kefil olduğu bir şoför bulduk. Anlaşmamıza göre kazancın belli bir yüzdesini bize verecek, üstü ona kalacaktı. Ayrıca sabahları beni evden alıp işe götürecek, akşamları da eve getirecekti. Bir süre işler yolunda gitti. Şoför her akşam beni almaya geldiğinde hesap görüyordu. Kazancımız azımsanacak gibi değildi. Ama giderek durum değişti. Araba ikide bir arızalanıyor, tamir ve parça masrafı getiriyi alıp götürüyordu. Bir keresinde de şoförün öyle pek dürüst davranmadığını fark ettim. Bu işten de vazgeçtik. Kış geliyordu. Sabahları araba giderek zor çalışmaya başladı. Yeni bir batarya almak gerekiyordu belki ama bu hiç aklıma gelmiyordu. Sonunda bir sabah motor gıy gıy etti ve çalışmadı. Komşumuz bakkalın 7-8 yaşlarındaki sevimli oğlu Mahmut Küsmez arkadaşlarını topladı. Hep birden arkadan itmeye başladılar. Zaten ev yokuşun başındaydı. İkinci vitese takınca araba çalıştı. Bakanlığa gidinceye kadar akü kendisini topluyor olmalıydı ki dönüşte pek sorun çıkmadı. Ben de her olasılığa karşı arabayı bakanlığın yan sokağındaki bayırın baş tarafına park ediyordum. Bir cumartesi günü çoluk çocuk alışveriş yapmak için Kızılay'a inmiştik. O günlerde Atatürk Bulvarı'nda istediğimiz yere park yapabiliyorduk. Elimizde paketlerle güle oynaya arabaya döndük. Motor yine çalışmadı. Sağdan soldan yardıma geldiler, ittirdiler, kalktırdılar nafile. Motor kapağını açıp bakanlar doldu. Birisi, abi bunun motor contası çürümüş, motora su dolmuş, bu çalışmaz dedi. İster istemez arabayı kapısını kilitleyerek oraya bırakıp taksiyle eve döndük. Suratımızdan düşen bin parçaydı. Pazartesi sabahı bakanlığın şoförlerinden birisi bir tamirci buldu. Arabayı garaja çektiler. Bir iki gün sonra tamirci beni aradı. Gerçekten de motor kapağı yanmış ama parçasını bulmak olanaksızmış. Fransa'da görevli arkadaşlardan birisine yazıp getirtmeyi düşündüm. Parça dışında bu işin bana kaça patlayacağını sordum. Motoru indirmemiz gerek, rektifiye de istiyor. Sizin için parça hariç 10 bin liraya yaparım dedi. 40 bin kilometrede bir araba rektifiye ister mi dedim. Güldü. Yok abi, bu motor rahat 100 binin üstünde. Bunu sana satanlar kilometresini silmişler. Almanların dürüstlüğü hakkındaki ön yargılarım gümbür gümbür çöktü. 10 bin lira o zamanlar çok paraydı. 10 aylığımdan daha fazla. Bu parayı veremezdim. Düşündük, taşındık. O sırada bedelsiz İtalya yoluyla getirtilen arabaların satış yasağı da kalkmıştı. Garaj sahibinin de yardımıyla arabayı 30 bin liraya bir meraklısına sattık. 10. ayrımın sonu, sayfa 113.